Ayrım 43, sayfa 383. İsar. Peygamber Efendimizin terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, cömertlik ve diyerkamlıktan büyük bir nasip almışlardı. Nitekim muhacirler, dinleri uğruna işlerini, evlerini, mal ve mülklerini düşmanlarına bırakıp Medine'ye hicret etmişlerdi. Bu büyük fedakarlık, Ensar'ın büyük cömertliğiyle karşılaştı. Her bir muhacir aileyi Medineli bir aile yanına aldı. Böylece aralarında kardeşlik akdi gerçekleştirilen sahabiler birlikte çalışacak ve elde ettikleri kazancı paylaşacaklardı. Ensar fazla arazilerini Resulullah Efendimiz'e takdim ederek muhacirler arasında taksim etmesini istediler. Ensar bu kadarla da kalmayarak, "Ya Resulullah, hurmalıklarımızı da muhacir kardeşlerimizle aramızda paylaştır," teklifinde bulundular. Peygamber Efendimiz bunu kabul etmeyince Ensar muhacirlere, "Öyleyse ağaçların bakım ve sulama işini siz üzerinize alınız da mahsulde ortak olalım," dediler. Peygamber Efendimizin de uygun görmesiyle her iki taraf "işittik ve itaat ettik" diyerek bu teklifi kabul ettiler. Buhari Hars 5. Hurmaları devşirdiklerinde Ensar bunları ikiye ayırır, bir tarafa çok, diğer tarafa da az hurma koyarlardı. Daha sonra az olan tarafa hurma dallarını koyarak o tarafı çok gösterir, muhacirlere "hangisini tercih ederseniz alın" derlerdi. Onlar da çok görünen yığın Ensar kardeşlerimizin olsun diye az görünen yığını alırlar ve böylece hurmanın çoğu muhacirlere gelirdi. Ensar da bu yolla az olan kısmın kendilerine kalmasını sağlamış olurlardı. Heysemi 10-40. Bir gün Hazreti Peygamber Bahreyn arazisini ashabına taksim etmek üzere önce Ensar'ı davet etmişti. Ensar, kâbına erişilmez bir fedakarlık ve feragat göstererek, "Ya Resulullah, muhacir kardeşlerimize bunun bir mislini fazlasıyla taksim buyurmadıkça bize bir şey vermeyiniz," dediler. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ensar, madem ki mümin kardeşlerinizi nefsinize tercih ederek almak istemiyorsunuz, şu halde Kevser havuzunda bana kavuşuncaya kadar dünyanın iptilalarına sabrediniz. Çünkü benden sonra yakında size başkalarının tercih edileceği bir zaman gelecektir," buyurdu. Buhari Menakıbül Ensar 8. Aslında Ensar'ın sergilediği bu güzel ahlak, cömertliğin bir ileri derecesiydi. Onlar kardeşlerini kendilerine tercih ediyor, kendi ihtiyaçları olduğu halde diğerlerini önde tutuyorlardı. İsar. Cenab-ı Hak onların bu halini methederek şöyle buyurdu: "Muhacirlerden önce Medine'ye yurt edinen ve imana sarılan Ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden ötürü gönüllerinde bir sıkıntı ve rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde kıvransalar dahi mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar gerçekten felaha erenlerdir." Haşr 9. Sadece Ensar değil, diğer müminler de aynı ahlak üzereydiler. Cenab-ı Hak onları da methetmiştir. İnsan 8-11. Bir gün dilencinin biri Hazreti Ali'nin önünde durup bir şeyler istemişti. Hazreti Ali, oğlu Hasan ve Hüseyin'e, "Annenize gidin, evdeki 6 dirhemi alıp getirin," dedi. Hasan ve Hüseyin 6 dirhemin hepsini getirip babalarına teslim ettiler. Hazreti Ali de onları dilenciye verdi. Halbuki o esnada kendilerinin de ihtiyacı vardı. Hazreti Fatıma bu parayla un alacaktı. Hazreti Ali evden içeri daha adımını atmamıştı ki yanına devesini satmak isteyen bir kimse geldi. "Ücretini sonra verirsin," diyerek devesini Hazreti Ali'ye 140 dirheme sattı ve hayvanı kapıya bağlayıp gitti. Aradan fazla zaman geçmeden başka biri çıka geldi ve deveyi 200 dirheme satın aldı. Parasını da hemen ödeyip gitti. Hazreti Ali 140 dirhemi deveyi satın aldığı kimseye verdi. Geri kalan 60 dirhemi de Hazreti Fatıma'ya teslim etti ve şöyle dedi: "Bu Yüce Allah'ın her kim bir hasene ile gelirse ona o yaptığı iyiliğin 10 katı vardır. En'am 160. buyurarak Hazreti Peygamber vasıtasıyla bize vaat buyurduğu ihsanıdır. Biz o 6 dirhemi verdik, Allah Celle Celaluhu da bize 60 dirhem kâr lütfetti, dedi. Ali el-Müttaki 6-572-573/16976. Hazreti Huzeyfe'nin anlattığı şu diğer kamlık hadisesi de kâbına varılmaz bir ulviyet taşımaktadır. Yermük muharebesindeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben de binbir güçlükle kendimi toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet aradığımı buldum. Fakat ne çare, bir kan gölü içinde yatan amcamın oğlu göz işaretleriyle dahi zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek, "Su istiyor musun?" dedim. Belli ki istiyordu, çünkü dudakları hararetten adeta kavrulmuştu. Fakat cevap verecek mecali yoktu. Göz işaretiyle de muzdarip halini ima eder gibiydi. Kırbanın ağzını açtım, suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötedeki yaralıların arasından bir ah sesi duyuldu. Amcamın oğlu bu feryadı duyar duymaz kendisinden vazgeçerek kaş ve göz işaretiyle suyu hemen ona götürmemi istedi. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa ona yetiştim. Baktım ki o Hişam bin As'mış. Ona "Su ister misin?" diye sordum. O da göz işaretiyle "Evet" dedi. Tam su içeceği esnada bir başka yaralının "Ah, ah" diye inlediği duyuldu. Hişam suyu ona götürmemi işaret etti. Onun yanına vardığımda şehit olmuştu. Derhal Hişam'ın yanına geri döndüm. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim, o da şehit olmuş. Bari amcamın oğluna yetişeyim dedim. Koşa koşa ona gittim. Ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim eylemişti. Elimdeki kırba dolu olarak üç şehidin ortasında kaldım. Bakınız Kurtubi 17-28, Zeylai, Nasbur, Raye 2-318, Hakim 3-270/5058. İtalyan kökenli Ricolda de Monte Croce 13. asrın ikinci yarısında İslam alemine gelmiş ve gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak şöyle yazmıştır. Müslümanlar vakıf kurmada çok cömerttirler. Hatta hayır işlemek için Hristiyan esirleri dahi satın alarak hürriyetlerine kavuştururlar. Sevaplarını da ölmüş ana ve babalarının ruhlarına bağışlarlar. Müslümanlar köpeklerin doyurulması için bile mal varlıklarından pay ayırırlar. Türkiye'nin ve İran'ın birçok şehrinde köpeklerin doyurulmasını vasiyet etmiş olanların bu işe ayırdıkları payın gayesine uygun olarak kullanılmasını sağlayan köpek bakıcıları mevcuttur. O.B. Kula, Alman kültüründe Türk imgesi, sayfa 51. İşte cömertlik böylesine güzel bir haslettir. İnsanı değiştirir ve bambaşka bir haleti ruhiye sahibi yapar. Kendini cömertliğe alıştıran insanın gönlü genişler, ferahlar ve huzura kavuşur. İyilik ve yardımseverlikten duyduğu sürurun ta parmak uçlarına kadar bütün vücudunu kapladığını hisseder. Bu güzel vasfı onun insanlar nazarındaki kusur ve ayıplarını örter ve günahlarının affına vesile olur. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimriyle cömertin durumu göğüsleriyle köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. Cömert sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır, genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. Buhari, Cihat 89, Zekat 28, Müslim, Zekat 76-77. Cömertle cimrinin iç alemlerini ve ruh hallerini tasvir eden Resulullah, imkanları mahdut olan insanların bile cömertlik sayesinde rahatlayıp huzura kavuşabileceklerini anlatmakta, insanları imkan nispetinde cömert davranmaya teşvik etmektedir. Lakin şunu da bilmelidir ki, cömertlik yerli yersiz saçıp harcamak değildir. Allah'ın kullarına dikkatlice ve yerli yerince ihsanda bulunmaktır. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şu ölçüyü koymuştur. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün elini açıp tutumsuz da olma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. İsra 29. Manevi alanda cömertlik. Cömertlik ve diğerkamlık sırf mal ve maddiyatla olmaz. Manevi hususlarda da kendini gösterir. Hazreti Ayşe validemizin şu isarı ne muhteşemdir. Hazreti Ömer hançerlendiği ve kanlar içinde vefatını beklediği bir sırada oğlu Abdullah'ı çağırarak şöyle dedi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye git ve Ömer sana selam ediyor de. Sakın müminlerin emiri deme. Bugün artık ben müminlerin emiri değilim. Ona Ömer bin Hattab iki arkadaşının yanına gömülmek için senden izin istiyor de. Abdullah hadisenin devamını şöyle anlatır. İzin istedim, selam verip girdim. Hazreti Ayşe ağlıyordu. Ona Ömer sana selam ediyor. İki arkadaşının yanına gömülmek için izin istiyor dedim. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimizin yanında kalan bir kişilik yeri kendim için ayırmıştım. Lakin bugün Ömer'i kendime tercih ediyorum cevabını verdi. Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir Ayşe validemizin odasına defnedilmişlerdi. Hazreti Ayşe de odasında kalan bir kişilik yere kendisi defnedilmeyi, Efendimiz ve babası ile bir arada olmayı istiyordu. Geri dönünce Hazreti Ömer'e işte Abdullah geldi dediler. Hazreti Ömer heyecan ve merakla beni kaldırın dedi. Bir kişiye dayanarak kalktı ve bana ne haber getirdin diye sordu. Arzun yerine geldi. Hazreti Ayşe izin verdi deyince elhamdülillah nazarımda bundan daha ehemmiyetli bir şey yoktu. Ruhum kabzedilince beni oraya götürün. Oraya varınca Hazreti Ayşe'ye tekrar selam verip Ömer izin istiyor de. Eğer izin verirse beni içeri alın, vermezse beni Müslümanların mezarlığına götürün dedi. Ruhu kabzedilince onu aldılar, yürüyerek Hazreti Ayşe'nin odasına kadar geldiler. Abdullah selam verip Ömer izin istiyor dedi. Müminlerin annesi alın içeri dedi ve derhal içeri alındı. İki muhterem arkadaşının yanına defnedildi. Buhari, Ashab-ı Nebi 8, Cenayiz 96, Cihat 174, Tefsir 59 bölü 5, Ahkam 43. Hazreti Ayşe validemizin bu muhteşem diyarkamlığı ve Hazreti Ömer'in edep, incelik ve nezaketi ifadelere sığmayacak bir ulviyet arz etmektedir. Kişi iyilik yaparken, dua ederken ve buna benzer diğer manevi kazanç zamanlarında da kardeşlerini önde tutmaya teşvik edilir. Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz tuvaleti daraldığı halde namaza durmasın, bir eve izinsiz girmesin ve cemaati bırakıp sadece kendine dua edecekse başkalarına imamlık yapmasın. Kim böyle yaparsa cemaate ihanet etmiş olur. Ahmet 5, 250-260. Hasılı, cömertlik ve diyarkamlık İslam'ın getirdiği güzel ahlakın mühim bir parçasıdır. İnsanlar bu güzel vasfı elde ederek cennetin yolunu kendilerine kolaylaştırmalıdırlar. Nitekim cennet cömertler yurdudur buyurulmuştur. Haraiti el-Mütteka min Mekarimil Ahlak No 297. 5. İsraftan sakınmak. Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği maddi ve manevi imkanlar birer emanet hükmünde olup nerede ve nasıl kullanılması gerektiği ayet ve hadislerle beyan edilmiştir. Ahirette herkes mesuliyeti nispetinde bu nimetlerden hesaba çekilecektir. Dolayısıyla Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfettiği nimetleri onun razı olduğu istikamette insanların hizmetinde kullanmaya gayret ederler. İnsanların hayrına sarf edilmek üzere ihsan edilen bu nimetleri içki, kumar, fuhuş, rüşvet, lüks ve gösteriş uğruna israf etmekten sakınırlar. Zira İslam israfın her çeşidini haram kılmıştır. Helalin ihtiyaçtan fazla harcanması ve kullanılması dahi israf sayılmıştır. Malı israf etmek onu Cenab-ı Hakk'ın razı olmayacağı şekilde harcamak demektir. Halbuki mal, insanın zaruri ihtiyaçlarını temin etmesine ve kimseye el açmadan huzurlu ve bereketli bir ibadet hayatı yaşamasına imkan verir. Onu israf edenler bir müddet sonra başkalarına muhtaç duruma düşerler. Bu sebeple Müslümanların gerek kendi ihtiyaçları gerekse infak ve sadaka için yaptıkları sarfiyatta orta yolu tutmaları emredilmiş, cimriliğe ve aşırı harcamaya kaçarak israfa düşmeleri yasaklanmıştır. Allah Teala şöyle buyurur: Rahman'ın o has kulları harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Furkan 67. Allah Resulü de iktisada riayet eden muhtaç duruma düşmez buyurmuştur. Heysemi 2-280. O halde bir Müslüman malını hakkı olan yere ve belli bir ölçüyle sarf etmelidir. Yapması gereken infaktan geri kalmamalı, heyecana gelerek haddinden fazlasını vermek suretiyle de aile efradını muhtaç duruma düşürmemelidir. İsrafa kaçanlar hakkında ayeti kerimede şöyle buyrulur: Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. İsra 26-27. Hazreti Ebu Bekir'in azatlısı ve Hazreti Ayşe validemizin de süt kardeşi olan Kesir bin Ubeyd şöyle der: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin yanına gittim. Bana dışarıda biraz bekle de elbisemi dikeyim dedi. Ben de ey müminlerin annesi, şayet çıkıp senin bu yaptığını insanlara haber verecek olsam sana cimri derler dedim. Bu sözüme karşılık sen işine bak, eskiyi giymeyenin yenisi olmaz cevabını verdi. Buhari El Edebül Müfret No 471 İbn Sad 850. Ayşe validemiz çok cömert bir insan olmasına rağmen şahsı mevzu bahis olduğunda riyazat halinde yaşar ve bu sayede infakını ziyadeleştirirdi. Tarih boyunca pek çok Müslüman da tutumlu bir hayat sürmüş ve ihtiyaç fazlası malını hayır yollarına sarf etmiştir. Osmanlı döneminde Üçbaş Nurettin Hamza Efendi ismiyle meşhur bir alim vardır. Bu zat parasını harcamaya kıyamayıp biriktirirmiş. Ata binmez, eski elbise ve ayakkabıyla yetinir, böylece malından tasarruf edermiş. Bu sebeple halk arasında paracı hoca olarak tanınmış. Bu hoca efendi biriktirdiği parayla Fatih Karagümrük'te önce Üçbaş Medresesini, daha sonra da Üçbaş Mescidini yaptırmış. Alimlerin ve fukaranın kalması için odalar yaptırarak bunlar için pek çok vakıflar tahsis etmiş. Bunu duyan tanıdıkları şaşırmışlar ve ''Hocam siz parayı bu kadar çok sevdiğiniz halde harcamaya nasıl kıydınız?'' diye takılmışlar. Hoca efendi de şu manidar ve nükteli cevabı vermiş: ''Kıymetli dostlarım, sizler haklısınız. Ben parayı çok severim. Onun için de paramın dünyada kalmasına gönlüm razı olmadı. Onu kendimden önce ahirete gönderdim.'' Karasu'ya bağlı Üçbaş köyünde doğduğu için köyün ismi kendisine lakap olmuştur. İlmiye sınıfından ve kadılardandır. 948/1541 tarihinde vefat etmiştir. Hayatı ve bu hadise hakkında tafsilat için bakınız Taşköprüzade eş Şekaikün Numaniye A Supi Furat sayfa 540-541. Dünyevi zenginliğin arttığı günümüzde en fazla düşülen israflardan biri de yeme içme hususundaki aşırılıktır. İnsan hayatta kalarak ibadet edebilmek için yemeli, yemek için yaşamamalıdır. İhtiyaçtan fazla aşırı yiyip içmek hem malın hem de sıhhat ve vaktin israfıdır. Çok yemekten pek çok hastalık zuhur eder. Bazı insanlar çok yemekten rahatsız olurken öbür tarafta bir kısmı da açlıktan kıvranmaktadır. Halbuki çok yiyen kişi ihtiyaç fazlasını infak etseydi hem kendisi hem de muhtaç kardeşi huzura kavuşmuş olacaktı. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Ey Ademoğulları! Her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf 31. Resulullah da şöyle buyurur: İsrafa ve gurura saplanmaksızın yiyiniz, içiniz, giyiniz, sadaka veriniz. Buhari Libas 1, İbn-i Mace Libas 23. Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır. İbn-i Mace Etime 51. Bir defasında Resulullah, Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana Allah mutlaka onun hesabını soracaktır buyurmuştu. Yanındakiler, onun hakkı nedir diye sordular. Efendimiz, ihtiyaç sahibi onu kesip yemelidir. Zevk için avlayarak başını kesip atmamalıdır cevabını verdi. Nesai, Sayt 34. Hazreti Ömer der ki, karnınızı tıka basa yiyecek ve içeceklerle doldurmaktan sakınınız. Bu vücuda zarar verir, hastalığa sebep olur, kişiyi namaza karşı tembelleştirir. Binaenaleyh yeme ve içmede orta yolu izleyiniz. Bu vücut için daha faydalıdır, israftan da uzaklaştırıcıdır. Allah şişman alime kızar. Kişi şehevi arzularını dinine tercih etmedikçe kesinlikle helak olmaz. Ali el-Muttaki 15-433 bölü 41.713. Her alanda israf söz konusu. Allah Resulü diğer bazı israf nevilerini şöyle haber vermiştir. Bu ümmetten bir zümre gelecek, temizlikte suyu çok kullanarak ve duada gösteriş için ses yükseltip lüzumsuz isteklerde bulunarak haddi aşacak. Ebu Davud, Taharet 45 bölü 96. Akil bin Ebi Talip, Peygamber Efendimizin abdest için bir müt, gusül için de bir sağ su yeterlidir. Bir sağ 4 müttür. Şu halde abdest alınan miktarın 4 misli su ile gusledilebilmektedir. Hadiste zikredilen müt 832 gram, sağ da 3328 kilogramdır. Buyurduğunu rivayet etmişti. Orada bulunan bir zat, bu kadar su bize yetmez dedi. Bunun üzerine Akil, Resulullah Efendimiz'i kastederek şöyle cevap verdi. Bu kadar su senden daha hayırlı ve saçı senden daha çok olan zata yetiyordu. İbn-i Mace, Taharet 1. Dua ederken de israftan kaçınılmalıdır. Sözlerin secili olmasına çalışmak, yani birbirine benzeyen kelimeleri sıralayarak cümleleri şiir okur gibi kafiyeli söylemeye çalışmak, yüksek sesle bağırıp çağırmak ve lüzumsuz şeyler istemek samimiyete uygun görülmemiştir. İbn-i Abbas şöyle der. Dua ederken seciden kaçın. Zira ben Resulullah ve Ashab-ı Kiram devrinde yaşadım, onlar bundan kaçınıyorlardı. Buhari, Deavat 20. Diğer bir israf mevzuda, insanların en fazla aldandıkları zamandır. İmtihan için gelinen dünyada en mühim nimetlerden biri zaman olduğundan onu iyi değerlendirmek ve en faydalı işlere sarf etmek icap eder. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Asra, zamana yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır. Asr 1 ila 3. Vakitlerini salih amellerde bulunarak, insanlara doğruları ve hakikatleri tavsiye ederek ve dürüst bir şekilde çalışarak geçirmeyen kişilerin zamanı ziyan oluyor demektir. İmam Şafii, insanlar Asr suresini hakkıyla tefekkür ve tedebbür etseler onlara kâfi gelir, selamet bulurlar demiştir. İbni Kesir, Tefsir 4-585. Ehli olmayan ve kötü niyetli kimselere ilim öğretmek de en büyük israftır. Hadis-i şerifte bu hal şu teşbihle anlatılır. İlim talebi her Müslümana farzdır. İlmi layık olmayan kimseye öğreten kimse, domuzların boynuna mücevherat, inci ve altın takan kimseye benzer. İbn-i Mace, Mukaddime 17.